gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iki telefon konuğumuz olacak. İlki, Anadolu'nun birçok köşesini fotoğraflayarak Anadolu fotoğrafçılığı kavramının yerleşmesine önemli katkı sunan ve geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camii'ni de defalarca fotoğraflayan ve bu açılışla eş zamanlı olarak Konya'da bir de sergi düzenleyen fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemiz de yayınımız sürecek. Cuma günü Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz bu süreçte sağlığımızı korumak için bayramlaşmalarımız da gerekli olan mesafeyi koruyarak ve kısa süreli gerçekleşecek mümkün olduğunca. Sosyal mesafeli ve kısa süreli bayramlaşmalarımızdan arta kalan zamanlarımız için kitap önerilerinde bulunacak dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Eksiz biz bu meydanda, yüreğin çözülsün yüreğin. Rengimiz çoktur acımız gibi, dünyanın yanakları allı yeşilli. Saltanat kalmaz, onur kılmaz. Gelecek dünden belli. Yürüdük yollar, geçildi yıllar. Gün oldu kırıldık ayazlarda. Elimde kitaplar var diyalarda. Usanmadın mı? Usandın. Öyleyse dik gözlerini yeniden ufka, ağlayan yanına geç dünyanın. Rengimiz çoktur acımız gibi, dünyanın yanakları allı yeşilliği. Saltanat kalmaz, onur yıkılmaz. Gelecek dünden belli. Yürüdük yollar, geçildi yıllar. Gün oldu kırıldık ayazlarda. Elimde kitaplar var diyalarda. Oy verip büyüdük sevdalarda. Yürüdük yollar, geçildi yıllar, gün oldu kırıldık ayazlarda. Elimde kitaplar var diyalarda. Oy verip büyüdük sevdalarda. Yürüdük yollar, geçildi yıllar. Kırıldık ayazlarda. Elimde kitaplar var diyalarda. Oy verip büyüdük sevdalarda.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda fotoğraf sanatçısı Sayın Hamit Yalçın var. Sayın Yalçın, hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kolaylıklar diliyoruz. Sayın Yalçın, aslında normalde fotoğraf sanatına nasıl başladığınızla konuya başlamak istiyordum ama ben bu sefer sondan başlayacağım müsaadenizle. Çünkü geçtiğimiz hafta özel bir gün yaşadık. Cuma günü ibadete açıldı Ayasofya Camii ve siz de Ayasofya Camii'ni defalarca fotoğrafladınız. Bununla başlayalım, sonrasında ilk fotoğrafçılık yıllarınızla devam edelim. Ne dersiniz?
Hay hay, tabii Sezin Hanım. Ayasofya'yı ben tabii yıllardır çekiyordum. İstanbul'a her gidişimde geniş geniş çalışırdım. Ama tabii bu çalışmamın asıl sebebi Ayasofya'nın ihtişamını izleyicilere aktarabilmek. Yani o muhteşem mekanı, devasa mekanı gözümüzün gördüğünden fazlası şeklinde gösterebilmek. Gözümüz 160 derece görmeye programlanmış. Şöyle karşıya baktığımız zaman gözlerimizi sağa sola çevirmeden karşıdakini...
Evet. Sayın Yalçın. Efendim, orada mısınız? Ben sizi şu anda duyamıyorum.
Buradayım efendim. Sesim
lütfen, gelmiyor mu? Lütfen, şimdi geldi sesiniz. Lütfen devam edin.
Evet, yani gözün gördüğünden fazlasını gösterebilmek için panoramik fotoğraflar zaman içinde, yıllar içinde üretmiştim. Bunlar tabii benim çok beğenerek, isteyerek yaptığım, beni mutlu eden çalışmalardı. Zaman içinde birikti. Ayasofya ibadeti açılınca ve Ayasofya'nın açılması gündeme gelince Konya Büyükşehir Belediyesi bu çalışmamı duymuş. Sağ olsunlar, teklif getirdiler. Bunu hemen sergileyebilir miyiz diye. Çok kısa bir sürede fotoğraflar basıldı. Hatta kataloğu bile çıktı, basıldı. Ve dolayısıyla 24 Temmuz'da Konya'da Mevlana Meydanı'nda ve aynı anda Kültür Park'ta iki ayrı mekanda aynı sergi izleyicilerle buluştu. Hı hı. Açık hava sergisi olarak açtık. Çok anlamlı ve güzel bir sergi oldu. Tarihi bir gündü ve tarihe not düştüğümüzü zannediyorum. Çünkü bu tarihte Ayasofya açılırken benim sergimin açılması da zannediyorum bir ilk olmuştu.
Evet, evet. Ben de o yüzden sohbetimize bu konuyla girelim istedim. Emeklerinize evet. Sağlık. Aslında belki de taçlandı sizin sanatınız böylelikle, öyle değil mi?
Yani çok çok mutlu oldum. Böyle bir günde bu fotoğraflarımın değerlenmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Gelecek nesiller bugünü böyle bir sergiyle hatırlayacaklar
evet,
diye umuyorum.
Tıpkı sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihe not düşmüş olduk böylelikle.
Evet Sezin Hanım. Evet.
Sayın Yalçın, şimdi tekrar o çocukluk, gençlik yıllarınıza dönecek olursak, daha doğrusu o en başa dönecek olursak, ilk elinize makineyi aldığınız günü hatırlıyor musunuz?
Yani ortaokul ikinci sınıftaydım, çok iyi hatırlıyorum. Sıra arkadaşımın okula getirdiği kendi makinesiydi o. Hı hı. Benim makinem yoktu. Birbirimizi çektik teneffüste, hatıra fotoğrafları çekildik. Sonra o fotoğraflar basıldı, tabii edildi, geldi. Bir de baktım ki çok güzel şeyler çekmişiz. Çok hoşuma gitti. Ve o makinesini arkadaşımın vermedim. Hep bende kaldı. Belli bir süre ben kullanmış oldum. Öylelikle fotoğraf tutkusu başlamış oldu. Tabii okulda kültür edebiyat kolunda etkinliklerimiz olurdu. Hı hı. Bir duvar gazetesi çıkartırdık ve ben o duvar gazetesine çeşitli fotoğraflar çekerdim. Röportaj fotoğrafları, güreş, atletizm, futbol, okulumuzun karşılaşmalarından fotoğraflar. Hı hı. Bunun dışında tabii evde, sokakta, mahallede ve Ankara'nın çeşitli yerlerinde fotoğraf çekmeye başladım. 1975 yılında Ankara Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı fotoğrafçılık kursunu bitirdim. Sanıyorum lise birinci sınıftaydım. Hı hı. Dolayısıyla çocuk denecek yaşlarımızda fotoğraf tutkumuz aşka ve sevgiye dönüştü. O gün bugündür devam ediyor.
Ne ediyorsunuz peki arkadaşınız, özür dilerim sözünüzü kestim. Arkadaşınızın o makinesi hala sizde mi?
Yok hayır.
İade ettiniz mi?
Belli bir dönem kullandım ama daha sonra kendi makinelerim oldu tabii.
Arkadaşınız peki fotoğrafa ilgi duydu mu?
Yok hayır.
Demek ki o bir özel bir anmış ki o fotoğrafı getirmiş. Ben çünkü böyle tesadüf diye ismini adlandırdığımız durumlara çok inanırım. Aslında onlar bir tesadüf değildir bence. Olması gerektiği anda, evet, olması gerektiği yerde olmak, evet, demektir. Çok çok güzel bir anı olmuş gerçekten. Sonrasında nasıl devam ettiniz üniversite zamanlarınızda?
Üniversite okumadım ben. Liseyi bitirir bitirmez profesyonel gazeteciliğe başladım. Hı hı. Foto muhabiri olarak, çünkü hem karanlık oda bilgim, becerim vardı, hem de çekim konusunda ustalaşmıştım artık. Hı hı. Ankara'da Bayrak Gazetesi'nin Ankara bürosunda profesyonel foto muhabiri olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda da karanlık odayı idare ediyordum. 3 yıl kadar profesyonel gazetecilik, foto muhabirliği yaptıktan sonra askerlik görevimizi yaptık. Askerden geldikten sonra da kendi yolumu çizdim. Dedim ki ben fotoğrafla yaşamımı sağlayacağım, fotoğrafla geçineceğim, fotoğraf üreteceğim. Ve öylelikle 1982 yılında Ankara'da ilk kendi atölyemi açarak ticari hayata ve reklam tanıtım fotoğrafçılığına başlamış oldum.
Foto muhabirliğinden bahsettiniz. Biraz o dönemleri, hı-hı, de anlatır mısınız? Çünkü biz daha önce foto muhabiri Anadolu Ajansı'ndan değerli konuklarımız da oldu programımızda. Hep anlatırlar bu işin gerçekten çok meşakkatli olduğunu. Evet, siz fotoğraf çekmeyi çok seviyor olabilirsiniz ama herhalde foto muhabirliği işin çok farklı bir boyutu, öyle değil mi?
Tabii tabii. Yani benim foto muhabirliğimin birazcık magazin tarafı TRT stüdyolarında geçen zamanlarımızdı. Ben TRT sayfası da çıkartıyordum aynı zamanda. Dolayısıyla çekim öncesi Türk sanat dünyasının ve müzik dünyasının önemli isimleriyle karşılaşmamız söz konusuydu. O yıllarda çektiğim sanatçı fotoğraflarım yakın geçmişte, 5-6 yıl önce, hı hı, Beyaz Cam'ın Ünlüleri sergi adıyla, Beyaz Cam'ın Ünlüleri fotoğraf sergisi olarak sergilendi. Çok değişik illerde dolaştı. Dolayısıyla o günden bugüne kalan güzel bir miras olarak düşünüyorum o günkü çekimlerimi.
Mutlaka öyle efendim. Olmaz mı? Çünkü bizden sonraki nesiller ve onların çocuklarımızın çocukları sizin o fotoğraflarınız sayesinde tanıyacak o yılları. O zamanlarda işte o beyaz camda neler varmış, o kişileri. Belki o fotoğraflardaki pek çok sanatçı aramızdan ayrıldı ama
evet,
biz onların
ayrılanlar var tabii. Yaşayanlar var. Mesela Sezen Aksu daha meşhur olmadan önce işte telepazara gelir, çeşitli skeçlerde, programlarda gözükürdü. Hı hı. Sadece müzik olarak değil, diğer dallarda da kendini göstermeye çalışırdı. İşte Nükhet Duru Oyun Gemisi adlı bir çocuk programı vardı mesela. Orada çocuk şarkıları söylerdi. Daha çok meşhur olmamışlardı. Hı hı. Yani dolayısıyla bu ünlü sanatçılarımızın o ilk yıllardaki çıkış anlarını tanığıyız. Yani o dönemden kalan birçok anımız ve gözlemimiz evet. var.
Ama bu sizin için de fotoğraf, çok büyük bir anı gerçekten bireysel olarak.
Fotoğraf sergisine dönüşünce çok hoş oldu ve güzel bir sergi olarak şu an elimizde duruyor.
Emeğinize sağlık. Peki o fotoğraflar sahiplerine bir şekilde kopyaları ulaştırılabiliyor mu yoksa hepsi yalnızca sizde mi var?
Valla şu anda hepsi bende duruyor. Yaklaşık bir 35-40 tane ünlü sanatçımızın sahne fotoğrafları bunlar.
Ay ne kadar güzel, emeklerinize sağlık. Evet. Bildiğim kadarıyla belgesel film dalında da eserleriniz var değil mi? Bu Köşkler Kasırlar belgeseli televizyonda da sıkça yayınlandı.
Evet evet, 4 bölümlük Köşkler Kasırlar belgeseli 1997 yılında yapmıştım. 4 bölümden oluşuyordu. Hem TRT'de hem de diğer kanallarda o dönemde bayağı bir sıkça yayınlandı. Belgesel filmin dışında reklam filmlerinin yönetmeliğini de yaptım uzunca süre. Hı hı. Televizyon için çektiğimiz reklam filmleri vardı. Bunun yanında tanıtım filmleri de sıkça yapmışızdır. Ama tabii bunların hepsinin üstünde çatı olarak fotoğraf hiçbir zaman değişmedi ve fotoğraf hep asli unsur olarak kaldı.
Ama işte sanatın güzelliği de böyle bir şey. Hep sanat dalları arasında geçiş yapmak çok farklı, çok güzel bir alan. Siz fotoğrafla başladınız, belgesele yönelmişsiniz. Reklam fotoğrafçılığı ve reklam yayınlarına yönelmişsiniz. Ben çok merak ediyorum bundan sonra yine yeni belgeseller, yeni bu tür reklam çalışmalarınız olur mu diye.
Yani düşündüğümüz projeler var. Hayata geçirmek istediğim fotoğraf projelerim var. Bunların içinde elbette ki fotoğrafla birlikte onun kısa metrajlı filmleri de söz konusu hı hı. olabilecek.
Sayın Yalçın, programı açarken de sizinle ilgili şöyle bir ifadede bulundum sevgili dinleyicilerimize. Anadolu'nun birçok köşesini fotoğraflayarak Anadolu fotoğrafçılığı kavramının yerleşmesine önemli katkı sunduğunuzu ifade ettim. Dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz? Bu Anadolu fotoğrafçılığı dediğimiz kavram nedir? Anadolu fotoğrafçısı nasıl olunur?
Efendim, şimdi tabii dijitalin yaygınlaşması, kolaylaşması, internetin hakeza kolaylaşmasıyla birlikte Türkiye'nin hemen hemen her tarafında genç fotoğrafçılar görmeye başladık. Başarılı fotoğrafçılar. Yaşadıkları coğrafyayı çok güzel fotoğrafladılar bunlar. Ama tabii bundan önce bir İstanbul'dan bahsetmemiz lazım kısaca. Sanatın merkezi olduğu gibi fotoğrafın merkezi de İstanbul'du. Yani İstanbul'daki o usta isimlerin dışında Anadolu'dan pek fazla isim çıkmaz. Sanat ve fotoğraf hep İstanbul tarafından temsil edilirdi. Yani oradaki işte 15, 20, 30, 40, 50 kadar tanınmış isimler, hala yaşayan çok büyük duayenlerimiz, ustalarımız var. Allah uzun ömürler versin hepsine. Ama işte dijital yaygınlaşınca ve fotoğraf çekmek kolaylaşınca Anadolu'nun en ücra yerlerinde bile genç insanlar çok güzel fotoğraflar üretmeye başladılar. Yani İstanbul'daki ustalara taş çıkartan fotoğraflardı bunlar. Sanatsal anlamda güçlü fotoğraflar. Dolayısıyla bu genç jenerasyonun önünü açmak, onlara yol göstermek, onların elinden tutmak için bir Anadolu fotoğrafçılığı, fotoğrafçısı tabiri ortaya çıkardık. Yani bunlar Anadolu fotoğrafçısı. O coğrafyanın, o bölgenin çocukları, insanları. Dolayısıyla artık Türkiye'de yaşadığı coğrafyayı, ilini, köyünü en güzel şekilde çeken, yansıtan, başarıyla ortaya koyan, hatta dünya çapında ödüller alan çok güzel genç fotoğrafçılarımız var. Ve biz bunlara genel olarak Anadolu fotoğrafçısı diyoruz.
Evet, çok kısaca haklısınız. Böyle. İnsanın özellikle bir fotoğrafçının ilk olarak kendi bulunduğu coğrafyayı ve kültürü anlatan fotoğraflar çekmesi gerekiyor ki kendinden sonraki nesillere, kendi çocuklarına ve onun çocuklarının tabii. çocuklarına, hatta yalnızca kendi ülkesinde yaşayanlara değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan gençlere o bulunduğu, yaşadığı bölgeyi tanıtabilsin. Çünkü başka evet. türlü ya resim yaparak anlatacak ya bir şekilde göstererek anlatacak, ama göstermek ve gezmekten daha iyi o tarihe not düşme noktasında fotoğraf çok kıymetli.
Şüphesiz, hiç şüphesiz.
Siz Türkiye'de, dünyada nereleri gezdiniz? Böyle fotoğraf çekmek için çok gezmek de gerekir bildiğimiz kadarıyla. Biraz anlatır mısınız?
Yani tabii 30'dan fazla ülke dolaştım. Dünyanın birçok yerinde fotoğraf çektim. Dünyanın birçok yerinde fotoğraf çekerken birçok başkentinde de fotoğraf sergilerim açıldı. Yani ikisini birden söylemiş olalım. Yurt dışında 16 yerde sergim açıldı. Bir tanesi Ankara sergisi. Ankara'yı temsil ettiğimiz sergiler. İşte Moskova, İslamabad, Seul, Şangay, Strasbourg, Lefkoşa, Astana ve en son Budapest'te olmuştu. Bunun dışında Paris'te kişisel sergim açıldı. Sonsuzluğa bırakılan izler. Sanat hayatımın en önemli projesi ve sergisi. Aynı sergi Lüksemburg'da ve FAMEC Film Festivali'nde de sergilendi. Hı hı. Onun dışında Güney Amerika sergilerimiz var. Kolombiya'nın başkenti Bogota ile başladı Anadolu'dan Renkler sergimiz. Ertesi yıl Ekvator'un başkenti Quito'da Ulusal Müze'de açıldı. Gene Ekvatorlular bu sergiyi çok beğendiler. Dediler ki biz bunu parlamentomuzda da sergilemek istiyoruz. Bir 9 ay sonra Ekvador'un ulusal parlamentosunda aynı sergi açıldı. Ertesi yıl Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gene aynı sergi ulusal müzede açıldı Santo Domingo'da.
Evet.
Dolayısıyla ülkemizi Anadolu'yu bir kültür elçisi gibi yurt dışında temsil ettik. Konferanslar verdik, ülkemizi anlattık, gençlerle buluştuk, üniversite gençlikleriyle buluştuk. Bir tane anımı anlatayım müsaade ederseniz. Kolombiya'da üniversitede amfide Anıtkabir gösterisi yaptım, Anıtkabir'imizi gösterdim. Üniversitenin dekanı hanım dedi ki bizim de bir kurtarıcımız var ama bizim bir Anıtkabir'imiz yok. Siz atanıza çok güzel sahip çıkmışsınız. Çok mükemmel bir anıt mezarı yapmışsınız. Ama bizim öyle bir mekanımız yok demişti. Ve tabii bir Türk olarak çok gurur duymuştum. Çok mutlu olmuştum.
Evet. Sayın Yalçın şöyle, Türkiye'de ve dünyada pek çok yeri gezdiniz ama asıl şu fotoğrafçılık alanında da merak ettiğim bir nokta var. Lütfen o konuda da hem gençlerimize örnek olması açısından bahsedin. Fotoğrafta daha çok hani o anda neyi hissediyor ve o kareyi yakalıyorsunuz? Örneğin bir doğa fotoğrafı çekmeyi mi daha çok tercih edersiniz? Portre çekmeyi mi daha çok tercih edersiniz? Ya da o anda hani hangi his sizi o kareyi çekmeye yönlendiriyor ki bu kadar dünyanın dört bir köşesinde bu kadar sevilen, beğenilen sergilere sahip olabiliyorsunuz? Bu kadar güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz?
Tabii fotoğraf artık bir ifade tarzı, bir anlatım dili. Siz neyi anlatmak istiyorsanız ona yöneliyorsunuz ve belli bir tarzda ilerliyorsunuz.
Yani bir proje mi oluşturuyorsunuz zihninizde?
Yani hem proje de olabiliyor hem spontan gelişen çekimler de oluyor.
Evet.
Tabii. Dolayısıyla fotoğrafçı çekmeye başlamadan önce mutlaka işte ışığını, gününü, saatini, yerini hakkında mutlaka bir ön bilgi alır, çalışma yapar, ona göre gider. Ama bunun dışında anlık karşılaştığı olaylar vardır. Orada da donanımlı olmak gerekiyor.
Her an çantanızda fotoğraf makinenizi taşıyorsunuz o zaman, öyle mi?
Evet, evet. Yani hem olaylara karşı hazırlıklı olmak hem de bilgi birikimi açısından donanımlı olmak. Yani bir fotoğrafçı bir olayla karşılaştığı zaman bocalamamalı, şaşırmamalı. En kolay ve en kestirme şekilde o anı yakalamalı ve tespit etmeli.
Evet. Çok
ama tabii bizim profesyonel yanımızdan dolayı biz biraz daha seçiciyiz. Biraz daha ince eleyip sık dokuyoruz. Doğru yerde, doğru zamanda olmak gerekiyor. Kısaca böyle.
Evet, şimdi demişsiniz ki ustalarımızdan öğrendiklerimizi ve tecrübelerimizi mümkün olduğunca gençlere aktarıyoruz. Şimdi ustalar deyince Sayın Ozan Sadıç geldi aklıma bildiğimiz kadarıyla. Duayen fotoğrafçı Ozan Sadıç size kabuğunu teslim etmiş, öyle mi efendim?
Evet efendim. Pek kimse bilmez ama önemli bir konu, husus benim için. 5 yıl önce Ozan abi geleneksel sanatlarımızda kabuk devretmek diye bir husus var. eğer fotoğrafta da bu olacaksa benim kabuğum işte bu adamındır dedi. Yan yana oturuyorduk. Elini omuzuma koydu. Ben tabii tüylerim diken diken oldu. Ya. Çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir tepkiydi bu Ozan abiden durumdu. Ozan abi ne diyorsunuz dedim. Çok şaşırdım dedim. Evet evet dedi. Doğru söylüyorum dedi. Sen dedi hak ediyorsun bunu dedi. Bu Kayseri'de Develi'de bir foto maratonda gerçekleşti. Yaklaşık 5-6 yıl oldu zannediyorum. O gün bugündür Ozan abinin bu manevi yönü ağır olan kabuğunu taşımaktan büyük bir onur duyuyorum. Bana göre insanlar bir takım ödüller, payeler vesaireler, ünvanlar alıyorlar.
Ama bu bambaşka değil mi?
Yarışmalardan, şuradan, buradan. Benim için en kıymetli ödül bu. Bundan daha büyük bir ödül olmaz. Çünkü Ozan abi Türk fotoğrafının şu anda yaşayan bir numarası. Efsane ismi. Yani Ozan abi yıllardır, Ara Güler de bilinir ama Ozan abi fotoğrafçılığın yanında aynı zamanda bir ilim adamı. Şair, yazar, araştırmacı. Yani çok yönlü bir sanatçı evet. Ozan abi. Onun için Ozan abinin kabuğunu taşıyor olmak benim için dünyanın en mutluluk veren hadisi yönü. Yani bundan daha büyük bir ödül, bundan daha büyük bir anlam benim için olamaz.
Ne kadar güzel ifade ettiniz Sayın Yalçın. Gerçekten siz anlatırken evet. Benim de tüylerim diken diken oldu. Peki sizin kabuğunuzu teslim etmeyi ileride düşündüğünüz bir isim var mı aklınızda? Hani söyleyin demiyorum, yanlış anlamayın ama isim var mı?
Zaman zaman bana da iğnelemeli şeyler geliyor.
Öyle mi?
Hocam alabilir miyiz veya aday mıyız diyenler oluyor tabii.
İstiyor
ama,
çünkü herkes değil mi?
Ama tabii henüz onun vakti ve zamanı var.
Evet.
Yani daha biraz zaman geçmesi
ne
gerekiyor.
Ne görmeniz gerekiyor bir gençte o kabuğu teslim etmek için?
Şimdi şöyle, Allah uzun ömür versin. Ozan abi hayattayken bu olmaz zaten. Yani Ozan abi yaşıyorken benim bunu bir başkasına devretmem zaten söz konusu değil. Yani bu kuşaklar arası geçen bir manevi ödül.
Evet.
Dolayısıyla bunun zamanı var ve zamana bırakmak gerekiyor.
Evet, onu muhakkak çok iyi anlıyorum. Ben aslında biraz teknik ve sanat açısından değerlendirmenizi rica ediyorum.
Tabii, buyurun.
Hangi özellikleri barındırmalı ki bir genç fotoğrafçı siz o kabuğu ona teslim edebilirsiniz örneğin?
Yani işte bunu bir yaşam tarzı haline getirmeli. Aşkla şevkle yapmalı. Hayatının her alanına yayabilmeli fotoğrafı ve tabii ki fotoğraf gözü çektikleri sonuçlarıyla mükemmel işler yapabilmeli. Komple değerlendirilmeye tabi tutulacak bir silsile bu. Yani tek bir şeyden oluşmuyor, bir maddeden oluşmuyor.
Evet.
Zor bir soru sordunuz
aslında. Tamam, ben şimdi niye sordum bu soruyu hemen söyleyeyim. Çünkü şu anda sizi can kulağıyla dinleyen ve fotoğraf sanatıyla uğraşan o kadar çok genç var ki ve diyorlar ki hani dediniz
evet,
ya
evet.
Bana ara ara istiyorlar kabuğu kime vereceksiniz diye. Aslında şunun için sordum. Gençlere önerileriniz ve tavsiyeleriniz belki onları bir adım öteye götürebilir ve hani o kabuk yarışında diyeyim artık. Belki bir noktaya taşıyabilir, o anlamda sordum. Bu arada bu soruyla birlikte şu soruyu da yanına hemen ekleyeyim. Anadolu Fotoğraf Dergisi var değil mi? E-dergi olarak çıkartılan. Bilmiyorum
belli
hala
dönem,
devam ediyor musunuz? Ondan
yok,
da bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Çıkardık. Anadolu Fotoğraf Dergisi'ni 32 sayı olarak çıkardık. Şu anda yayında değil. Dönemini ve devrini tamamladı Anadolu Fotoğraf Dergisi.
Hı-hı.
Arkasından Anadolu Fotoğraf Derneği'ni kurmuştuk.
Evet.
Anadolu Fotoğraf Derneği de üstüne düşen birçok görevi yerine getirdi. Çok önemli projeler, işler yaptı. Dolayısıyla Türkiye'de hem bu Anadolu Fotoğraf Dergisi hem de derneği kanalıyla gerçekten Anadolu fotoğrafçılığı kavramını oturtmuş ve yerleştirmiş, sevdirmiş olduk.
Evet.
Yani insanlar, bu gençler kendini Anadolu fotoğrafçısı olarak görüyor. Yurt dışına uluslararası yarışmalarda derece aldıkları zaman hem ülkelerini temsil ediyorlar hem de bir Anadolu fotoğrafçısı olarak gurur duyuyorlar. Bu çok önemli bizim için. artık yerleşti bu kavram. Bir eksiklikti, bir ihtiyaçtı ve insanlar kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Gençler için şunu diyeyim Sezen Hanım, ben yetiştiğim dönemde benim ustam, yol gösterenim ya da elimden tutan bir hocam olmadı. Ben bütün bildiklerimi hep kendim öğrendim. Deneme yanılma yöntemiyle işte kursa giderek, yayınlar karıştırarak, sergiler izleyerek, ustaları takip ederek vesaire. Yani bugünlere geldik. Ben yetiştiğim dönemde birçok zorluk çektiğim için gençlerimizin aynı zorlukları çekmesini istemediğimden, beni tanıyan herkes bilir, bildiklerimi ve tecrübemi her zaman her isteğine aktarmışımdır. Dolayısıyla gençlere kapımız her zaman açık. Hamit Yalçın ustalarından, abilerinden istedikleri zaman istedikleri bilgiyi, tecrübeyi alabilirler, öğrenebilirler. Bir sorunlar olduğu zaman başvurabilirler. Bunu da buradan bir not olarak her zaman söylediğim şeydir. Bir kez daha tekrarlamış olalım.
Bakın vallahi Hamit Yalçın'ın kapısı tüm gençlere açık. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Peki size nasıl ulaşabilirler? Ankara'da yaşıyorsunuz öyle değil mi Sayın
Evet,
Yalçın?
Ankara Cinnah Caddesi'nde ofisim. Sosyal medyadan çok rahat ulaşabilirler.
Gayet size fotoğraf mı çekip gönderebilirler örneğin, değerlendirmenizi mi isteyebilirler? Aklıma gelen ilk basit örnek belki de.
Yani hem yorumlama istiyorlar hem de karşılaştıkları zorluklar oluyor, bir takım sorunlar oluyor. Hı hı. Onları aşmada yol gösteriyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla hafta sonları çıkıp gelebiliyorlar. Eğer ben Çekim'de değilsem, Ankara dışında değilsem, cumartesi günü veya akşam üzeri, akşam çayına gelip sohbet edip sorunlarıyla ilgili birebir burada yol gösteriyoruz.
Evet, Sayın Yalçın, biz bu arada yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz bildiğiniz üzere. Yurt dışında da bildiğimiz kadarıyla sergileriniz var. 16 sayıyı yanlış söylemiyorsam
evet,
eğer yurt dışı
doğru,
sergimiz
doğru.
var.
Evet.
Bu sergilerden de biraz bahsedin. Belki fotoğraflarınızı görmek isteyen genç kardeşlerimiz olabilir yurt dışında yaşayan. Onlar da size belki o yolla ulaşabilirler. Bir de gelecekte neler yapmayı düşünüyorsunuz? Son olarak da onu soralım ve böylelikle görüşmemizi, sizinle olan sohbetimizi sonlandıralım.
Yurt dışında tabii açtığımız sergiler dönem itibariyle açıldı, bitti. Hı hı. Ama Paris'te açtığım ve sanat hayatımın en önemli projesi dediğim Sonsuzluğa Bırakılan İzler sergisi ve onun çalışması Türkiye'de tabii çok yerde açıldı. Bunun çok da gösterisi oldu. Bir mesajı ve felsefesi olan bir sergim bu sergim. Bununla ilgili istedikleri zaman istedikleri bilgiyi alabilirler, fotoğraflara ulaşabilirler bizden. Konuda dediğim gibi her zaman kapımız açık.
Yakın zamanda söyleşileriniz olacak mı yurt dışında da?
Hemen güncel bir bilgi olarak söyleyeyim. Ayasofya serginiz Katar'dan teklif aldı. Kasım ayında Katar'da sergilenmek üzere şimdiden görüşmeler ve ön hazırlıklar devam ediyor. Hı hı. Bunu söyleyebilirim.
Kolaylıklar diliyoruz gerçekten. Karşımızda inanılmaz bir fotoğraf sanatçısı var ve biz sizinle sohbet ettiğimiz için son derece mutluyuz Sayın Yalçın.
Sağ olun.
Bugüne kadar pek çok ödül de aldınız. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız olsun, gerek başka mecralarda ki ama dediniz ki siz benim için en kıymetli ödül aldığım kavuktu ve bunu
tabii, inşallah.
sonraki yıllarda gençlere ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, gençlerimize yol gösterdiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Çok memnun oldum, mutlu oldum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun efendim. Size. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'nun birçok köşesini fotoğraflayarak Anadolu fotoğrafçılığı kavramının yerleşmesine önemli katkılar sunan ve geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camii'ni de defalarca fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Sayın Hamit Yalçın telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Thank you.
hicrine yanmıştır. Dayanmaz gönlüm sitemli sözleri az bana gönder. Ben sana aşığım ey peri kusar, muhabbet sırrına ermesi yadlar. Sakla mektubunda yaz bana gönder, sitemli sözleri az bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder, sitemli sözleri yaz bana gönder. Hicrine yanmıştır dayanmaz gönlüm, hasreti ateşi az bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder, sitemli sözleri yaz bana gönder. Hicrine yanmıştır dayanmaz gönlüm, hasreti ateşi az bana. Yaz bazı bazı ağla göz yaşını yaz bana gönder. Şu bana ettiğin çevrine nazı, hep sana yaptığım arzı niyazı, hatırına gelince yaz bazı bazı ağla göz yaşını yaz bana gönder. Sakla mektubunda yaz bana gönder, sitemli sözleri az bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder, sitemli sözleri yaz bana gönder. Hicrine yanmıştır dayanmaz gönlüm, hasreti ateşi az bana gönder.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata var. Hoş geldiniz.
Merhabalar Sezin Hanım, hoş buldum, sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Biz genelde bayramların böyle 3-5 gün öncesinden kutlamayı ve 3-5 gün sonra geçmiş bayram kutlamayı pek severiz. Bayramlarımız çok kıymetlidir. Biz şimdiden tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlamış olalım. Bu vesileyle biz de hem de bugünden itibaren bayramda neler yapabilirler, ne tür kitaplar okuyabilirler? Çünkü çok fazla eskisi gibi sarmaş dolaş olamayacağımız günlerdeyiz ne yazık ki. Bu kitap önerilerini de sizden öğrenmek istiyoruz.
Doğrudur. Özellikle tabii biz birazcık daha bayramı kendi ülkemizde olduğu için en azından hak ettiği günler boyunca kendimizce kutlayabilme şansına sahibiz. Ama bizim dinleyicilerimiz yurt dışındalar ve bulundukları yerde bir resmi tatil söz konusu olmayacağı için belki bir denk getirdikleri hafta sonunda kutluyor olabilirler. Evet. Bizim bayramdan önceki son buluşmamız bugün olduğu için köşemizde, o yüzden bayramı da kutlamak istedik. Şöyle, sizin de ifade ettiğiniz gibi eskisi gibi kutlayamıyoruz bayramları. Dolayısıyla bu sosyal mesafenin gerektirdiği koşullar içerisinde daha önceki bayramlara göre daha fazla kendi kendimize kalma ihtimalimiz var. Evet. Hatta önümüzdeki sonbaharı da atlatmak istediğimiz için bu sosyal mesafe devam edeceği için uzun süreli bir kitap tavsiyesinde bulunuyoruz diyebiliriz. Hemen ilk akla gelecek yazarlardan biriyle başlamak isterim. Ahmet Ümit polisiye kitaplar yazarıdır. Pek çok okuyucusu var. 17 ayrı dile kitapları çevrilmiş popüler bir yazar. Ahmet Ümit'in pek çok kitabı olabilir ama hani bayramda polisiye ile çok da haşır neşir olmak istemeyebilir dinleyicimiz, okuyucumuz. Onun İstanbul Hatırası adlı kitabını tavsiye etmek isterim. Nedeni şu, İstanbul'un tarihini ve tarihi mekanlarını anlatan bir kitap. Aslına bakarsanız pek de polisiye diyemeyebiliriz. İstanbul'u özleyen, İstanbul kültürünü merak eden, İstanbul'daki tarihi mekanları tanımak isteyen, tarihçesini bilmek isteyen, hatta İstanbul'da örneğin işte Boğaz'dan hangi balık çıkar, nasıl pişirilmelidir, yemek sofra adabı nedir, hangi mekanda kimler bulunur gibi bir kitap. Polisiye kısmı biraz geri planda durmuş. Ahmet Ümit'in aslına sığınarak öyle bir yorumda bulunalım. Almancası ve İngilizcesi var aynı zamanda bu romanın. İstanbul'u tanıtmak istediğinizde belki bir yabancı dostunuza da hediye edebileceğiniz Almancasını, İngilizcesini bir kitap. Ama dediğim gibi İstanbul'u özleyen, memleketi özleyenler için de ayrıca tavsiye edebileceğimiz. Ama hayır, ben ille de polisiye okumak istiyorum diyenler olursa Ahmet Ümit'in Beyoğlu Rapsodisi'ni ya da Ahmet Ümit'in okuyucularına tavsiye ettiği Michel del Castillo'nun Karar Gecesi kitabını ya da John Verdon'un Aklımdan Bir Sayı Tut adlı kitabını önerebiliriz. Bu son kitaplar bayağı koyu polisiye kitaplar, şaşırtıcı kitaplar, ama biz İstanbul Hatırası'nı öneriyoruz. İstanbul'da bir kez daha en azından havasını teneffüs edelim, evet, diye. Bir diğer kitap tavsiyemiz tabii ki tüm zamanların en keyifli kitaplarından biri. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Dil ve üslup arayanlara çok güzel bir tavsiye kitabı. Henüz okumayanların mutlaka okuması gereken bir kitap. Baş karakteri Hayri İrdal'ın trajikomik hikayesini konu alır ve çok da ilginç bir kitaptır. Psikanaliz yöntemini belki en iyi kullanan Türk romanlarından biridir denilebilir bu ölçekte. Saatleri Ayarlama Enstitüsü memurunun kendi kendini aklamaya çalıştığı ve belki ülkeye, topluma, dünyaya tekrar tekrar bakmamızı sağlayan bir kitap. Bir cümlesini paylaşmak isterim ben dinleyicilerimizle. Eski bir ayakkabıdan sahibinin bütün huyunu, alışkanlıklarını, hayatındaki aksaklıkları, hatta ıstıraplarının çeşidini görmek mümkündür diye başlayan bir bölümü var. Bir ayakkabı üzerinden hayata bakışı.
Evet, ilginç. Peki bir yaş sınırlaması var mı? Hani şu yaşından küçük arkadaşlarımız belki anlayamayabilir diyebileceğimiz bir yaş.
Bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün dili, yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kendi dili, biraz yetişkin okuyucu için diyebiliriz. Bazı özetleri var ya da dilinin biraz daha nasıl söyleyeyim, daha genç okuyucuya uygun hale getirilmiş versiyonları var. Ama ben her zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kendi kaleminden okunması gerektiğine inananlardanım. Ben de 14-15 yaşında okumuştum. Yani hani çok da o kadar uzak değildir. Örneğin bir nitelemesi vardır. Dostluğu kayıtsızlığından beterdi diye birisinden bahseder. Bir işim vardı fakat orada yapacağım hiçbir iş yoktu ve sıkıntı artık benim günlük işim haline gelmişti der. Çok fazla cümlesi vardır Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün. Hayat boyu sizinle birlikte yürüyecek. Ve hayatınızın belli dönemlerinde yaptığınız işi, bulunduğunuz konumu sorgulamanızı sağlar. Ve daha önemli bir özelliği vardır. Kahramanı genellikle şey bekleriz ya, hani idealize ve iyi bir kahraman. Hayır, değildir. Hiç olmak istemeyeceğiniz birisidir. Ama onda kendinizi görürsünüz. Yine bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne benzeyen bir diğer kitabımız var ki çok eski, 1700'lerin sonunda yazılmış, dönemin Alman klasizminin önemli kalemlerinden biridir Christoph Martin Wieland. Abderallar adlı kitaptır. İlginçtir. Nasıl söyleyelim? Her konuda iddia edebileceği güçlü fikirleri olan, fakat bu konuda hiçbir zaman çaplı bir biçimde emek vererek düşünmemiş bir halktır Abderallar. Ve yaptıkları her işte de bu, nasıl söyleyelim, fikir tutuşmalarının etkilerini görürsünüz. Örneğin bir havuz yaptırmak konusunda önemli meclis, senato toplantıları, antik dönemi anlatan bir kitaptır çünkü, önemli senato toplantıları yaparlar, tartışırlar ve sonunda karar verirler. Havuzun nereye yapılacağıyla ilgili, ama çok büyük tartışmaların sonucunda karar verip havuzu yaptırdıktan sonra bir şey fark ederler ki, o kadar tartışmanın arasında kimse havuza nasıl su konulacağı, su yolunun nasıl olacağını düşünmemiştir. Dolayısıyla havuz kupkuru bir şekilde kalır ve bu utançtan dolayı etrafında kimse yer almak istemez örneğin. Bu ve benzeri toplumsal hayat taki tutumlarımızı gözden geçirmemizi sağlayan unutulmaz bir kitaptır. Hatta yazarı der ki bir noktasında, Abderallar sonunda şehirlerinde barınamazlar bu ve benzeri, havuz ve benzeri yaptıkları yüzünden tüm dünyaya yayılırlar. Yazar kitabın sonunda der ki, bu soy hiçbir şekilde kaybolmamıştır. Bugün etrafınızda da onların torunlarını görür görmez tanırsınız. Örneğin sosyal medyada bir konuda, dinleyicilerimizin affına sığınarak linç kelimesini kullanmak isterim. Bir konuda lince başlıyorlar ya kullanıcılar birdenbire. O konuda fikri olmadan, yeterli bilgisi olmadan, ben bazen Abderalıların bizler olduğunu düşünüyorum sosyal medyaya bakınca. Dolayısıyla bu tür üsluplara karşı değerlendirmesi olan okuyucularımıza, dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Bir diğer kitabımız Kenneth Davis'in Edebiyattan Pek Anlamam adlı kitabı. Bu bir toplama eser diyebiliriz. Yüzlerce önemli eserden bahseden bir derleme eser. Şöyle bir, biraz önce söylediğim gibi, birine hediye edebileceğimiz kapsamda bir eser. İkincisi, ortamlarda edebiyat konuşulurken, hani yine tırnak içinde kullanıyorum, Fransız kalmamak için, o konudaki fikrinizin hiç olmaması durumuna düşmemek için, biraz entelektüel seviyeye, biraz bilgi birikimine sahip olabilmek için önemli. Çünkü tüm dünyadan önemli eserleri, romanları, şiirleri, oyunları biraz da mizahi bir yaklaşımı da kullanarak tanıtan, o eserlerin bilinmedik yönlerini paylaşan biri. O yüzden hem tecrübeli okuyuculara hem de dediğim gibi
edebiyattan pek anlamam diyenlere,
daha genç okuyuculara da tavsiye edebiliriz. Hakikaten ciddi bir bilgi birikimi de sunuyor. Yani neyi okuyacağınızı seçmek, neyden hoşlandığınızı görmek için bir menü gibi düşünebilirsiniz Edebiyattan Pek Anlamam adlı kitabı. Tabii ki Kurban Bayramı birazcık daha maneviyata da yakın olmamızı sağlayan bir süreç. O yüzden ben son kitap olarak biraz kapsamı, çerçeveyi çok genişleten bir kitabı önermek isterim, bile diyemedim, bir duraladım. Kitaptan bahsetmek isterim. Muhittin İbnül Arabi'nin Fisusül Hikem adlı kitabı, tasavvufun çok önemli eserlerinden biri. Ben zaten okumakla bu düzeyde ilgileniyorum diyenlerin zaten tanıdığı bir eserdir mutlaka. Bilgeliğin, hikmet, bilgelik derseniz, bilgeliğin pırlantaları gibi düşünebilirsiniz. 6. faslında İshak kelimesinde kurbandan bahsediyor. bahseder. Ben şimdi okumayayım ama zaten bu düzeyde Muhittin İbnül Arabi'yi bilen ve onun eserlerini duymak, okumaktan keyif alan okuyucu için Kurban Bayramı'nda herhalde İshak Faslı en çok okunacak bölümdür. Ben birinci dizesini söyleyeyim. Fidyesi midir peygamberin bir koç kurbanı? Nerede o acı meleme, nerede insan feryadı diyerek insan anlattığı bölümü okumayı ben kendime ödev seçtim. Belki dinleyicilerimiz arasında da Muhittin İbnül Arabi'yi okumak isteyen olur.
Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftaya kadar görüşemeyeceğimiz için şimdiden bayramınızı biz de kutluyoruz. Sağlıkla inşallah nice nice mutlu bayramlara dileyelim.
Ben de hem sizin hem dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Mutlu yayınlar.
Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bayramlaşma arası eğer kitap okumak isterseniz onun önerdiği kitaplar gerçekten bir harika. Biz de sizlere ulaştırmış olduk. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.